Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Klasik okumalarına hoş geldiniz. Ben Ferit Burak Aydar. Belli bir aranın ardından klasik okumalarına iki koldan devam ediyoruz. Bir yandan klasik okumalarının yeni serisi Ne Okumalı ile klasikleri yeni baştan harmanlarken diğer yandan 15'te bıraktığımız eski serimizle klasiklerde günümüze yaklaşmayı sürdürüyoruz. Ve yeni dönemde ilk eserimizi 20. yüzyılın en ilginç metinlerinden biri oluşturuyor. Dönüşüm. Franz Kafka'nın Dönüşümü. Kafka'nın yukarıda alıntıladığım dönüşüme başladığı bu cümle, edebiyat tarihinde ise bile popüler edebiyat algısının en vurucu, en hatırda kalan girişlerinden biri, belki de birincisidir. Kafka, okumaya değer bir kitabın sarsıcı olması gerektiğini savunur ve kitap içimizdeki buz tutmuş denize indirilen bir balta olmalıdır der. Dönüşümün her şey bir tarafa, giriş cümlesiyle bile bu yönde önemli bir başarı elde ettiği muhakkak. Elbette Kafka'nın kendisi bir ikon haline geldiğinden metnine girebilmek için bile belli engelleri aşmak gerekiyor. Humphrey, Kafka için bir sabah kendini dev cileğin bir moderniste dönüşmüş olarak buldu diyor. Kuşkusuz Kafka'nın yaşadığı dönemde eserlerini pek yayınlamamış olması bunda bir etken. Ama onun kadar, hatta ondan da çok modernizmin ne olduğunun muğlak olmasıyla alakalı bir durum var burada. Fakat öyle ya da böyle. Kafka çok az yazara nasip olacak şekilde eleştirmenlerini büyüleyen bir edebiyatçı. Örneğin Patrick Riley, Kafka'ya katılmamak ne mümkün? Ha ona karşı çıkmışsın, ha doğayla kavga etmişsin der. Yahut Kempf'in Kafka kitabının başlığı herkesin sevgilisidir. Kafka'nın kendi hayatını bir fiyasko olarak gören, başarısızlığını vurgulayıp utanan bir insan olduğu düşünüldüğünde ironik bir durum bu elbette. 1915'te basılmış olan Dönüşüm, Kafka'nın yaşadığı dönemde yayınlanmış az sayıdaki eserleri içinde en uzun olanı. Zaten Kafka'nın yaşadığı dönemde bizzat yayınlattığı eserler 300 sayfayı bulmuyor. Eserlerinden çoğu ölümünün ardından yakın dostu Max Brod tarafından yayınlanmıştır. Kafka kendisinden yayınlanmamış eserlerini yok etmesini istemiş olmasına karşın Brod sadakatini dostuna değil edebiyata göstermiş ve ricayı çiğneyerek Kafka'nın eserlerini kamu malı haline getirmiştir. Kafka Dönüşümü 1912'de yazıyor. Aynı yıl Hüküm ya da Yargı diye bilinen hikayesini ve ilk romanı olan Amerika'yı da yazmaya başlıyor. Fakat Dönüşüm ancak 1915'te yayınlanıyor. Metnin içeriğine bakacak olursak Kafka'nın hayatıyla kurulan paralellikler esere girişte yoğun bir sis perdesi oluşturur. Rivayet o ki Kafka Dönüşüm eserini tamamladıktan sonra Prag sokaklarında vecd halindeyken arkadaşına "Ailemizde olup biten korkunç şeyler hakkında ne düşünüyorsun?" diye sorar. Buradan hareketle sayısız kereler yazarın hayatıyla ve özelde aile hayatıyla bu kısa roman arasında bağ kurulmuştur. Bu yüzden Dönüşüm özelinde bir kez daha bir edebiyat eserini nasıl okumamak gerektiğine dair birkaç söz söylenebilir. Özellikle de Kafka'ya olan ilginin edebi sınırların çok ötesine geçip kendisini bir kültür ikonu haline gelmesiyle bağlantılı olarak birçok eleştirmen Dönüşümü alegorik bir baskı hikayesi olarak okumuştur. Buna göre Kafka otobiyografik öğeleri romana dönüştürmüştür. Yetiştiği aile hayatı, evdeki durumu, özellikle de babasıyla sorunlu ilişkisi ve hayatı boyunca yaşadığı hastalıklar ve bunalım güya dönüşümü doğurmuştur. Örneğin Löwy, Kafka'nın Babama Mektup eserinde babanın onu bir parazit ve bir böcek, Ungeziefer olarak kabul etmesinden şikayet ettiğini hatırlamak gereksiz olmaz der. Oysa pekala gereksiz olur. Zira bu bize Kafka hakkında bir şey anlatır. Kafka'nın eseri hakkında değil. Her hikayede aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum ama bu metin hakkında bir şeyler okumak isteyen okurun karşısına neredeyse ilk önce bu yaklaşımın ürünü şeyler çıktığından şu husus ne kadar vurgulansa az. Yazarın hayatından hareketle metne dair edebi çıkarımlarda bulunulamaz. Bu indirgemeciliğin başka birçok şeyle, mesela tarihle, psikoloji bilimiyle, biyografiyle alakası olabilir ama edebiyatla alakası yoktur. Zaten Kafka'nın hikayesi onun hayatıyla paralellikler kurmayı gerektirmeyecek kadar güzel. Kafka böyle acılar çekmiş olsa da güzel, çekmemiş olsa da güzel. Biz metni anlamak için metne dönmek zorundayız. Dolayısıyla yine gelin karakterimizin adından başlayalım. Samsa. Samsa Çekçe'de yalnızım diye çevrilebilecek bir karşılığa denk düşüyor. Ama Samsa Kafka incelemelerinde artık illallah dedirtecek kadar vurgulandığı üzere akla hemen Samsara'yı getirir. Sanskritçe'de dünya ya da dönen, dolanan anlamına gelir ve döngüsel değişimi, dolayısıyla yeniden doğumu akla getirir. hayatın döngüselliğini, ölüm-yaşam diyalektiğini ima eder. Gerek Hinduizm'de gerek Budizm'de farklı vurgularla karşımıza çıkar. Fakat Samsa aynı şekilde Samson'u da akla getirir. Samson, yani Samsa, İbranice'de güneşin adamı, güneş adam anlamına gelir. Yahudilerin kutsal kitabı Eski Ahit'te Hakimler kitabında geçen Samson ya da Şimşon, Rabbin ruhuyla güçlenince aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçalayan bir İsrailoğludur. Filistlilerden kız almak isteyince çıkan engellerin ardından kıra çıkıp yakaladığı 300 tilkiyi kuyruklarından bağlayıp kuyruklarının arasına da birer çıra sıkıştırdıktan sonra çıraları tutuşturmak suretiyle tilkileri Filistlilerin ekinlerin arasına salıverir. Böylece demetleri, ekinleri, bağları, zeytinlikleri yakar. Hasımları da karısını ve onun babasını yakarak karşılık verir. Böylece bir kan davası başlar. Ama yine Rabbin mucizevi müdahaleleriyle ve bir eşeğin çene kemiğinin yardımıyla beladan kurtulup galebe çalar. Fakat Samson'un bütün kerameti küçüklüğünden beri saçının hiç kesilmemiş olmasıdır. Saçlarının kesilmesiyle tüm gücünü kaybeder ve Filistler onu yakalayıp gözlerini oyarlar. Gel gelelim, saçı uzayınca Rabbi ona geri döner, gücünü yeniden kazanır ve öğlene yakın tapınak sütunlarını Filistlerin üzerine devirerek ölürken yaşamı boyunca öldürdüğünden daha çok düşman öldürmüş olur. İşte bu mantıkla Samsa da ölümüyle ailesine bir yarar sağlamış, seçilmiş kavim mahiyetindeki ailesi onun ölümünden sonra ve ölümü sayesinde selamete kavuşmuştur. Ne var ki etimolojik bağ reddedilemeyecek kadar açık olsa da edebiyat eleştirmenlerince kurulan paralelliklerin zorlama olduğunu düşünüyorum. Samsa ile Samson arasında benzerlik çok azdır ve dahası bir 20. yüzyıl karakterini 2000 yıl önceki mitolojik ya da dini bir karakter yardımıyla okumaya çalışmak da yazarın zekasına bir açıdan hakarettir. Kafka bu bağ vermiş olsa bile ancak modern çağın Samson'un karşıtlığını göstermeye yarar bu. İnsanlığın çocukluk çağı her şeyin mümkün göründüğü bir olasılıklar çağıydı. Kafka'nın çağı, yaşadığımız çağsa bundan farklıdır. Artık kahramanların ortadan kaybolduğu hüsranlar çağıdır bu. Kutsal kitaptaki Samson eşeğin çenesinden kendine silahlar yaratır, aslanı elleriyle parçalar. Bizdeki Samson'un kerameti ise aciz bir insan olarak yaşamayı bile becerememektir ve nihayetinde böceğe dönüşür. İçinde bulunduğumuz çağda kahramanlara yer yoktur. Olsa olsa fiyaskolar vardır. Böcekle devam edelim. Kafka'nın o dev cileğin böcek için kullandığı kelime Ungoheres ungezifa. Kelimenin İngilizce'ye çoğunlukla özensiz çevrilmesi tartışmalara neden olmuştur. Ben Almanca bilmediğimden burada sadece tartışmaların metnin anlaşılması açısından önemini özetlemekle yetineceğim. Öncelikle Ungoher, kocaman, dev diye çevrilse de bu şekilde karşılanmasının o ucube, gudubet, garabet gibi yan anlamlarını aktaramadığını savunan uzmanlar var. Ama esas tartışma Ungezifa etrafında dönüyor. Almanca'da bu kelime büyük haşerat anlamına geliyor. Fakat kelimenin kökeni önem arz ediyor. Eski Almanca'da kurban ya da kurbanlık hayvan anlamındaki zebar kökünden türetilmiştir ve Ungezibere kurban edilmeye uygun olmayan mundar hayvan anlamına gelir. Keza kelimenin mecaz anlamı da önemli. Almanca'da kelime aşağılık, adi, omurgasız anlamında insanlar için de kullanılıyor. Dolayısıyla Sokel'in de dikkat çektiği gibi Kafka burada önemli bir kelime oyunu yapıyor. Böcek anlamındaki kelimenin insanlar için kullanılmak üzere mecazlaştırılmasından hareketle mecazı kaldırıp düz anlamıyla karakterini böcekleştiriyor. Dolayısıyla onunki her şeyden önce metaforun dönüşümüdür. Metafor düz anlamdan dönüşümle mecaza dönmekken Kafka mecazı bir kez daha dönüştürerek düz anlama geri gelir ama yeni düz anlam beraberinde mecazı yani böceği de getirmiştir. Mecazın düz anlamlaştırılmasıyla Samsa hem bir böceğe hem de omurgasız, ilkesiz bir canlıya dönüşmüş olur. Dönüşümün İngilizce çevirmeni Bernofsky, kitaba yazdığı kışkırtıcı ön sözde Gregor'un odasının duvarlarında ve tavanında sürüne sürüne dolaşmaktan keyif alıyor olmasını anlatırken Almanca sürünmek, sürünerek ilerlemek anlamındaki kriechen sözcüğünün aynı zamanda korkup pısmak yan anlamı taşıdığını da söyler. Kriechen, birinin karşısında yaltakça davranışlar sergilemektir der. Gregor Samsa açısından bakıldığında haklıdır. Gregor, böcekleştiği için sürünmekten ziyade sürüne sürüne, korkup pısa pısa, süklüm püklüm ola ola böcekleşmiştir. Yaltakçı davranışlarının bir numunesini hikayenin başında şirket temsilcisiyle diyaloğunda gösterir ve daha biraz önce nefret kustuğu patronu için "Sayın patronuma çok şeyi borçluyum. Bunu siz de çok iyi bilirsiniz." der. Bu yalanı söylerken, yaltaklanırken çok rahattır. Yılların getirdiği bir alışkanlığın rutin uygulaması gibi görünür. Dolayısıyla ilkesizliğini, omurgasızlığını münferit bir vaka olarak görmemek yanlış olmaz. Bu arada kayıt boyunca alıntıları Gülperi Sert'in İş Bankası Yayınları'ndan çıkan dönüşüm çevirisinden okuyacağım. Hikayenin başından biliyoruz ki Samsa kendisine ait bir hayatı değil, ailesinin borçlarını ödemek için mecbur kaldığı bir hayatı yaşamaktadır. Hayırlı bir evlat olarak ailesine, daha özelde babasına, ailenin reisine bir borcu vardır ve dolayısıyla onun çizdiği çerçevedeki hayatı yaşamak zorundadır. Bu açıdan dönüşüm babaya karşı bir başkaldırıyı ifade eder. Ana Fuchs'un dikkat çektiği gibi Almanca'da Schuld hem parasal borç hem de kabahat, suç anlamı taşır. Bu bağlamda Samsa tam da dönüşüm yoluyla borcunu ve atasını reddedip kabahat işler, suça kayar. Hatırlayacak olursak Dostoyevski'nin suç ve cezasını ele alırken suç kelimesi Rusça'da kelimesi kelimesine çevrildiğinde bir sınırın, eşiğin üzerinden geçmek anlamını veren bir sözcükle karşılanır ama her halükarda sadece hukuki bir terim değil ahlaki bir yan anlam da taşır demiştik. Burada da benzer bir hadise var. Toplumun diktiği fiziki engelleri aşmaya çalışırken o fiziki engellerin yansıması olan kendi iç dünyalarındaki manevi engellere çarpan ve bunun da mağduru olan bireyler söz konusudur. Büyük edebiyat eserleri dış dünya kadar birbirlerine de göndermede bulunur. Gel gelelim, metinler arasılık sadece Dostoyevski'nin metniyle sınırlı değildir. Babanın çizdiği hayatı değil, kendi hayatını yaşama izleyi akla hemen Robinson Crusoe'yu getirir. Crusoe'da babaya karşı oğlun görevleri ve kendi bildiği hayatı yaşama özlemiyle başlamıştı. Crusoe, yeni çağın temsilcisi olarak babasının ona biçtiği kesin ve rahat hayatı değil, kendisinin bizzat bulup yaratacağı belirsiz ve tehlikeli hayatı tercih etmişti. Kendine ait olması, iyi olmasından evlaydı. Ne var ki, geçen 200 yılda köprünün altından çok sular akmıştır. Crusoe, babasına karşı işlediği ilk günah için kendi yorumuna göre yer yer cezalandırılsa da nihayetinde tutkusuna uygun bir hayat yaşar. Maddi açıdan başladığı yerden daha ileride bitirir ve en önemlisi başkasının belirlediği bir hayatı değil, kendi bildiği hayatı yaşar. Zira o kapitalizmin yükseliş çağının birey kahramanıdır. Gregor ise babasına başkaldırmayı aklından geçirdiği anda Allah onu taş yapmaz belki ama daha beter yapar ve böceğe dönüştürür. Kapitalizmin çöküş çağında birey için kendi ideallerinin peşinde koşma, bireyselliğini ilan edip sonuçlarına katlanmak pahasına kendi yolunu tayin etme düşüncesi bile cezalandırılmaya mahkumdur. Gregor Samsa bunun en somut örneği olarak böceğe dönüşür, kimliğini kaybeder, insan birey olmaya çalışırken insanlığını da yitirir. Zaten aynı bağlamda babanın rolünün de farklılaştığını görürüz. Crusoe'nun babası oğluna nasihatler verirken kendisinin bu hayatta ne denli başarılı olduğunu vurgular. Hatta kendisinin en iyi hayatı yaşadığına dikkat çeker. Gregor'un babası ise hayatta başarılı olmak şöyle dursun, kendisine ya da ailesine bakmaktan aciz biridir. Patriarka artık işlemez durumdadır. Gregor babanın tahtını ele geçirmiş, evin reisi hayattayken onun koltuğuna oturmuş ve dolayısıyla onu sembolik açıdan hadım etmiştir. Baba da intikamını onu taşlayarak olmasa bile elmalayarak ve sonrasında ölüme mahkum ederek alacaktır. Adem'in düşüşü cennet bahçesinden atılması elmayı yemesiyle olmuştur. Modern Adem'in düşüşü de elmayı yiyerek olur ama o elmayı mideye indiremez, sırtına yer. Bu açıdan dönüşüm rollerin de dönüşümü olur. Hikaye sürecinde baba ile oğlu rol değiştirirler. Hikayenin başında baba aciz, kahvaltı masasında oturup duran bir yaşlı adam görüntüsündeyken oğul ailenin yükünü sırtlamış bir erkek konumundadır. Dönüşüm sonucunda baba evin erkeği rolünü kapmasıyla dinç bir hüviyete bürünürken oğul odasına gitmekte bile zorlanan aciz bir hayvana dönüşür ve nihayet yok olur. Tabi metinler arasılık demişken ve fantastik dönüşümden bahsediyorken Gogol'ü anmadan olmaz. Zira bir sabah uyandığında kendini başka birisi olarak bulmak akla ilk önce Gogol'ü ve onun burun hikayesini getirir. Gogol'ün meşhur hikayesinde katip bir sabah uyanır ve burnunun olmadığını görür. Hayretler içinde kalırken Sonrasında o burnun başka bir kimliğe büründüğüne şahit olur. Dolayısıyla fantastik aleme kayılır. Fakat biz öncelikle dönüşümden önce karşımızda nasıl bir karakter olduğuna bakalım. Bir defa romanın bir edebiyat türü olarak bireyi merkezine aldığından bahsetmiştik. Bu kıstas önemli bir kıstas. Biz gelin bu çerçevede değerlendirelim. Burada karşımızda ne tür bir birey var ona bakalım. Yani başka bir hayvana dönüşmeden önce karşımızda nasıl bir birey var? Bu bireyin kendine saygısı var mı? Kendine saygı duyması için bir nedeni var mı? Her şey bir tarafa, kendine ait bir hayatı var mı? Yoksa belirli bir yaşa gelmiş olmasına karşın hala başkalarına mı bağlı, bağımlı? Kendi kaderini tayin edebiliyor mu? Geleceğiyle ilgili kararlar alabiliyor mu? Bunların hepsine vereceğimiz cevap hayır. Dolayısıyla karşımızda ilk romanlarda gördüğümüz şekilde bir geleceği, planları olan birey değil, umutsuz, mutsuz, bağımlı, izzeti nefsi bile olmayan bir birey. Daha doğrusu birey bile olamayan bir birey var. Tıpkı içinde bulunduğumuz çağın bireyi gibi. Dolayısıyla dönüşüm tam da burada devreye giriyor. Dönüşüm bize böyle bir birey, bir insan olarak yaşasa ne, yaşamasa ne demiş oluyor. Dolayısıyla da Gregor Samsa bir insan olarak yaşamıyor. Diğer yandan bireyin umutlu olmasını sağlayan o geçmiş dünyanın ayrılmaz bir parçası da akla, aklın egemenliğine olan güvendi. Aydınlanma çağı akıl çağıydı ve 19. yüzyılda ilerleme mefhumuna duyulan inanç da sonrasında aynı kökenden beslenecekti. Oysa burada artık akıl namına bir şey yoktur. Bireyin, hacamat edilmiş bireyin sarılabileceği asli silahlardan biri de akıl olmasına karşın bu eserdeki karakterler aklın kapısını çaldıklarında açan olmaz. Etraflarındaki dünyayı akılla anlamaya çalışmaları nafiledir. Bu dünya bireye birey olarak hayatını yaşama imkanı sunmadığı gibi aklıyla anlamasına da müsaade etmez. Fakat bu hikayede belki de esas korkutucu kısım karakterlerin bu gerçeküstü duruma çabucak uyum sağlamaları ve hayatlarına devam etmeleridir. Hiçbiri olağanüstü bir tepki göstermez. Elbette ilk başta korkarlar ama o kadar. Böyle bir şeyin gerçek hayatta yeri yok diye düşünerek bir davranışta bulunduklarını görmeyiz. Doğru, ilk başta şaşırırlar ama sonrasında yaşadıkları hayatta bunun bile olabileceğine inanan insanlar olarak kaldıkları yerden hayatlarına devam ederler. Aslında burada bir bakıma aklın sınırlarından kurtulmuş durumdayız. Birçok eleştirmenin dikkat çektiği üzere Kafka bizi gerçeküstü bir dünyaya ama kara mizahın ya da mizahsız karanın egemen olduğu gerçeküstü bir dünyaya taşıyarak orada da işlerin pek hayırlı olmayacağını gösterir. Muhayyilemizi bile rahat bırakmayan bu dünyadan ancak onu kökten yıkarak kurtulabiliriz. Hikayenin ilk bölümüne damga vuran saatlerdir. Daha özel de çalar saat. Çalar saatin tiktakları modern yaşamın hayhuyunu, kapitalist düzendeki sonu gelmez ama sonuç vermez koşturmacayı simgeler. Gregor saatin kamçısını sürekli sırtında hisseder. Kalkmalı mı, kalkmamalı mı? Trene ve işe yetişmeli mi, yetişmemeli mi? İkinci bölümde ise Gregor'un dönüşümüyle birlikte saat ortadan kalkmıştır. Artık tiktaklarıyla bizi döven çalar saat yoktur. Kapitalist dünya geri plana itilmiş, onun temsilcisi olan çalar saat ortadan kalkınca Gregor'un, başkalaşmış Gregor'un doğal saati devreye girmiştir. Onun doğal saati pencereden dışarıyı görmesi, kapısının açılıp kapanması, günde iki öğün yemeğin gelmesiyle dış dünyanın düzenli doğal saatine bağlanır. Sırtında hissettiği artık kapitalist düzenin kurduğu saatin kamçıları değil, babasının fırlatmasıyla sırtına saplanan elmaların simgelediği ölümün yakınlığıdır. Gregor ne insan ne hayvandır. İnsan olarak hayatına devam edemediği gibi hayvan olarak nasıl tutunacağını da bilmez. O bir araftadır, bir hiç kimsedir. Nitekim korkusu gerçek çıkar ve nihayetinde zaman onun için tamamen durur. Ne çalar saatin tiktakları, ne doğal saatinin baskısı. Artık ikisi de yoktur. Gregor bir hiç kimse olarak hiçliğe, zamandan ve saatten münezzeh uzama gider. Kafka'nın hikayesinin temelinde modern bireyin yabancılaşması vardır. Hikayenin başındaki böcek öğesini bir alegori olarak alırsak ya da çıkarsak, geriye günümüz toplumundaki tipik bir ücretli çalışanın tipik sabah sızlanmaları kalır. Hikayenin en azından önemli bir kısmı sabah işe gitmeyi kendine zül sayan bir ücretli kölenin yakınmalarıdır. Fakat bu sızlanma iktisatta çok somut bir ilişkiye denk düşer. Yabancılaşma. Gerçekten de hikayenin özünde iş hayatı, işçi patron ilişkisi vardır da denilebilir. Miller'ın Satıcının Ölümü eserinde olduğu gibi Dönüşüm'de de bir satıcı vardır. Buradaki satıcı da Miller'ın satıcısı gibi metaları sata sata kendi özbenliğini de satmış, yok etmiştir. Kapitalizm her şeyi alınıp satılır bir mal derekesine indirgediğinden karşımıza satmanın alıcısı ve mağduru karakterlerin çıkması tesadüf değildir. Meta mübadelesinin bu şekilde parçası olmak bir yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Modern insanın sorunlarını yaşar Gregor. Sevmediği bir işe gitmek zorunda olduğu için sabah kalkmayı zulüm olarak gören günümüz insanıdır o. Başkalaşımını çözmeye çalıştığı ilk anlarda uyumaya devam etmeye uğraşır. Her zamanki saatini geçirmiştir ve yatakta sorgulamalar içindedir. Yataktan bakıldığında saati gerektiği şekilde 4'e kurduğu görülüyordu. Kuşkusuz çalmıştı da. Fakat saatin mobilyaları bile titreten sesini duymayıp uyuyakalmış olması mümkün müydü? Peki şimdi ne yapacaktı? Bir sonraki tren 7'deydi. Ona yetişmek için deliler gibi acele etmesi gerekiyordu. Aklından geçenler aslında açıktır. Biraz daha uyusam ve tüm bu saçmalıkları unutsam nasıl olur acaba diye geçirdi içinden. Şu sabahlara erken kalkmak yok mu diye geçirdi içinden. İnsanı tamamen aptallaştırıyor. Gregor tıpkı modern insan gibidir. Sabahın köründe yataktan kalkmak istemez. İşe gitmeyi, çalışmayı bir işkence olarak görür. İş, çalışmak onun için üretken bir faaliyet değil, kendini tüketmektir ve bundan kaçmanın yollarını düşünür. Bu açıdan Gregor'un durumu Marx'ın kapitalizmde yabancılaşma tanımına ziyadesiyle uyar. Sokal'in de dikkat çektiği gibi gezgin satıcımız bir sabah uyandığında kendini dev bir böcek olarak görür. Başka bir deyişle kendine yabancılaşır. Kendisinin tanımadığı biri haline gelir. Bilinçle varlık arasında kocaman ve dehşete düşürücü bir uçurum vardır artık. Kapitalizmde yabancılaşmanın kökeninde çok basit ama aşılmaz bir sorun vardır. Marx'ın ifadesiyle işçi ne kadar üretirse üretim gücü ve kapsamı bakımından ne kadar artarsa üretimi o kadar yoksullaşır. Yabancılaşmanın kökensel nedeni çağdaş ekonomik hayatın bu gerçeğidir. Emeğin ürettiği nesne, emeğin kendi ürünü onun karşısına yabancı bir şey, üreticiden bağımsız bir güç olarak dikilir. Emeğin ürünü bir nesne biçimini almış, kendini bir şeye dönüştürmüş olan emektir. Yani nesneleşmedir. İşçi hayatını bu nesneye koyar ama bu andan itibaren hayatı artık ona değil nesneye aittir. Bütün bunlar çalışmanın sermayeyi zenginleştirmek için yürütülen bir faaliyet olmasıyla alakalıdır. Kapitalizmde üretim doğrudan fiziki ihtiyaçları karşılama zorunluluğundan ötürü yürütülür. Çalışmanın zorlama olduğu, insanın makinenin ya da kapitalist ekonomi denen devasa mekanizmanın basit bir eklentisi olduğu, dolayısıyla işçinin yani çalışanların emeğine yabancılaştığı yerde kişi emeğine ve emeğinin ürününe yabancılaşmakta kalmaz. Aynı zamanda bir birey olarak kendine ve insanlığına da yabancılaşır. Samsa'nın bir satıcı olarak yaşadıklarından bu arka planı görebiliyoruz. İşini katlanılmaz addeder. Düzensiz kötü yemekler, sürekli değişen hiç kalıcı ve samimi olmayan insan ilişkileri, şeytan görsün hepsinin yüzünü der. Patronundan nefret eder. Annem ve babam için kendimi tutmak zorunda olmasam çoktan istifa ederdim. Patronumun önüne dikilir, içimde ne varsa dökerdim diye feryat eder. Çalışmak, insanın kendini gerçekleştireceği, olgunlaşmasını ve manevi dönüşümünü sağlayacağı bir araç olacağına kaçılacak bir felaket olarak görülür. İnsanın işine yabancılaşması, kendi emeğine yabancılaşması bu açıdan bizzat kendine ve dolayısıyla diğer insanlara yabancılaşmadır. Gregor, patronunun adamıyla konuşmasında bunun örneklerini sunar. Diğer insanlarla ilgili görüşleri nasıl bir yabancılaşma içinde olduğunun göstergesidir. Kendine, insanlığına ve insana yabancılaşmış olan Gregor, edebi düzlemde artık bir insan olarak yoktur. Salt bir böcek olarak vardır. Diğer yandan bu açıklanamaz akıl dışı olay hikayede bir tür Deus Ex Machina işlevi görür ve evladın ailesini borçlarıyla beraber yüzüstü bırakmak zorunda kalmadan bu ağır yabancılaştırıcı işinden kurtulmasını sağlar. Dolayısıyla evet, Kafka'nın eserini tamamen düz anlamıyla böcekten farksız hayatlarımız olmadığına dikkat çeken bir eser olarak okumakta sakınca görmüyorum. Zira eser bunu bangır bangır bağırıyor. Gerçekten de yaşadığı kabustan soluk almadan başka bir kabusa geçen modern insan gibi Gregor Samsa da bir sabah kabustan uyanmaz, bir kabusa uyanır. Ama diğer yandan dönüşümü elbette sadece yabancılaşma çerçevesinde okumamamız gerekiyor. Bir edebiyat metninin derinliği son kertede çoklu okumalara ne kadar izin verdiğiyle alakalıdır. Okur olarak bizim mesnetsiz hayal gücümüzden değil, metinden ilham alan değişik okumalar o metnin büyüsünü teşkil eder. Örneğin Kafka'nın hikayesinde mekanın yatak odası yani kendilik, yemek odası yani kişisel ilişkiler ve dışarı yani yükümlülükler şeklinde ayrılması id, ego ve süperego bölünmesini ima eder der Norman Holland. Nitekim psikanalitik okumalar dönüşüm söz konusu olduğunda bilhassa önemli bir yer tutar. Ama biz sanattaki ya da edebiyat özelindeki yerine odaklanabiliriz. Daniel Schwartz yaptığı bir kıyaslamada Miro resim sanatına suikast düzenlemek, yani estetik ve görsel beklentileri yerle yeksan etmek istiyordu. Kafka ise gerçekçi edebiyatın varsayımlarına suikast düzenlemeye girişmişti der. Kafka'nın dünyasında sebep-sonuç ilişkilerinin yönettiği, aklın egemen olduğu klasik dünya yoktur. Bu açıdan büyülü gerçekçilik ya da gerçeküstücülük gibi akımlara dahil edilmiştir. Oysa modern dünyanın bütün bu anlamsızlığı ve açıklanamazlığıyla Kafka'nın zihnindeki dünyaya daha yakın olduğunu bugün biliyoruz. Dünya ya da insanlık hiç de akılcı değildir. İnsanın akılcı bir varlık olduğuna ilişkin varsayımın tek bir kusuru vardır, o da yanlış olmasıdır. Beynimiz bu şekilde çalışmaz diyor sinir bilimci Yonah Lehrer. İnsanın egemen olduğu dünya da ondan farksız değildir. Bugün hatta 10 yıllardır dünya üzerindeki herkese yetebilecek kadar hatta misli misli yiyecek üretiliyor ama dünyada milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Afrika'da insanlar açlıktan kırılırken her yıl tonlarca ürün denize dökülüyor. Sırf piyasanın açlığını doyurabilmek için. Milyarlarca insan 3 kuruş için gece gündüz didinirken bir avuç milyarder oturduğu yerde bir tuşla 7 sülalesine yetecek paralar kazanıyor. Pandemide herkes yoksullaşırken salgını fırsata çevirip servetlerine servet ekliyor. Egemenlikleri sürsün diye attıkları bombalarla dünyayı yaşanmaz hale getiriyor. Bu yaşadığımız dünya en az Kafka'nın dünyası kadar akla izana aykırıdır, gerçek dışıdır. Bu nedenle modernizm çağında gerçekçiliği artık 20. yüzyıl öncesindeki gibi kavrayamayız. Modernizm demişken dönüşümün anlatı tarzına da odaklanabiliriz. Modernizmin temel meşguliyetlerinden biridir. Bir okurun karakterin bildiğinden, kavradığından daha fazlasını bilmeye, kavramaya hakkı var mıdır? Ya da 18. yüzyıla ait haklarda eşitlik kavramını bir kenara bırakırsak, romanın anlaşılırlık düzeyi ilgili eserde bize sunulan karakterin o anki kavrayış seviyesine ulaşırsa mı daha gerçekçi olur? Yoksa alim-i mutlak, her şeyi bilen bir anlatıcının aracılığıyla genişletilip arttırılarak sunulursa mı? Modernizm, illa bir genelleme yapacak olursak, okurla aynı düzeyde olmanın daha isabetli olduğunu savunur ve Kafka'nın da anlatılarının temel özelliği olan bu minimalizm, modern düşüncenin tipik özelliği olan epistemolojik görelilikle ya da perspektivizmle tam bir uyum içindedir. Sokel de buna dikkat çeker. Elbette bu durum kağıt üzerinde güzel görünüp kulağa hoş gelse de okur açısından sorunların kaynağı demektir. Zira özgürlük bir kez daha zorunlulukla kol kola gitmektedir. Hegel, özgürlük için zorunluluğunu kendini ifade etme biçimlerinden biridir der. Okur, modernist romanı eline aldığında artık kendini yönlendirecek, anlama götürecek bir yazarın ya da anlatıcının olmadığını gördüğünden metinler anlaşılmaz bir hale bürünmektedir. Bu açıdan romanın tarihini Jacobinizm'den Burjuva demokrasisine ilerleyiş olarak da kodlayabiliriz. Böyle bir analoji mümkün. Romanın ilk döneminde yazarlar okura anlam kargaşasında kaybolmamaları için deyim yerindeyse önderlik etmiş, onları özneler haline gelmeden önce bilinçlendirme görevini üzerlerine almışlardı. Bu bilincin niteliği, yani düzenli ilişkisi, devrimci niteliği ayrı bir bahis. Modernist yazarlarsa onlara burjuva demokrasisini sunmuşlardır. Her türlü araçtan, en önemlisi dönüştürme gücünden yoksun halde bulunan okura, milyonlara özgürlük tanımış ama siyasi güç olmadan özgürlük sadece güzel bir mefhum olarak kalmış, sonuca götürücü olmamıştır. Modernist romanları okurken anlamıyorum çığlıkları atmamızın nedeni budur. Anlamıyoruz, zira yaşadığımız dünyayı da anlamıyoruz. Çevremizdeki her şeyi anlamlandıramadan yaşayıp gidiyoruz. Dış dünya gibi metin de bizim için belli oranda bir kapalı kutudur, hermetik bir öğedir. Bu nedenle doğrusu yanlışı bir tarafa gayet gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz modernist romanların. Son olarak Gregor'un ailesinden ve aile fertlerinin dönüşümünden de bahsedebiliriz. Kaydın başında Kafka'nın resmettiği dünyanın bireye birey olarak hayatını yaşama fırsatı sunmadığı gibi aklıyla anlamasına da izin vermediğini söylemiştik. Bu demektir ki modern çağın iki aracı da kişisel cephaneliğinde işe yaramaz halde yatmaktadır bireyin. Dolayısıyla onun sığınabileceği daha geleneksel silahlar varsa ona dönecektir. Nitekim Gregor da öyle yapar. Aile bağlarından medet umar. Ama bu dünyada aile kurumu, farklı biçimler altında yüzyıllardır varlığını devam ettiren yapı da Gregor'a yardımcı olmaz. Modern dünyada insan düşmeye ya da dönüşmeye gölsün. Bir tekmede ailesi vurur. Hikayenin bize anlattığı budur. Simgesel dönüşümde ifade bulan başkalaşım ailenin onu silmesine yol açar. Her zaman birbirine destek olacak, kırılan kolunu yen içinde saklayacak bir aile yoktur. Bireyin işi Allah'a kalmıştır. Öte yandan dönüşüm ya da başkalaşım Gregor'un dönüşümü olduğu kadar aynı zamanda Grete'nin ve babanın ve dahi annenin dönüşümüdür. Gregor fiziksel olarak bir böceğe dönüşürken ailenin diğer fertleri de başka bir kimliğe kavuşur. Onun dönüşümü aile fertleri için katalizör işlevi görür. Zaten nihayetinde yeni bir hayata başlarlar. Baba aktif bir ev reisi haline gelirken Grete olgun bir kadına dönüşür. Anne ise anne sevgisinden eser kalmayan aciz biri olur. Fakat bilhassa kız kardeşi bir dönüşüm geçirir. Ona odaklanmak lazım. Gregor'un dönüşümünün vurucu anı böcekleşmesi ise Grete'nin dönüşümünü imleyen olay abisinin yemeğini ayağıyla itmesidir. Abisine yakın duran bir kardeşten yavaş yavaş hasmane bir tutuma ve en sonunda da ölüm fermanını imzalayan kişiye dönüşür. Bundan kurtulmaya çalışmamız lazım der. Tavrı çok nettir. Şu yaratığın önünde abimin adını telaffuz etmek istemiyorum. Bu nedenle tek bir şey diyeceğim. Bundan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız. Ve ardından hükmünü verir. Babasına şöyle der. O gitmek zorunda. Tek çıkar yol bu baba. Yapmak zorunda olduğun tek şey onun Gregor olduğunu aklından çıkarman. Bizim asıl talihsizliğimiz bu kadar uzun süre buna inanmış olmamız diyerek bu sözleri duyan abisinin ipini çeker. Onun ipini çekerken bir böceği değil de bir insanı öldürdüğünün bilincinde olduğunu ama bilinçli ama bilinçsiz ima edercesine o gitmek zorunda derken Almanca'daki erkek kişi zamirini kullanır. Cansız ya da hayvanı ifade etmek için kullanılan esi değil. Öldürdüğünün abisi, bir insan, bir erkek olduğunun farkındadır. Nihayetinde aile Gregor'un ölümüyle ferah ve refaha erer. Aile fertleri sonda daha umutludur. Baba kızının serpilip geliştiğini fark eder. Aile metaforik olarak bakıldığında erkek evladı kurban ederek selamete kavuşmuş olur. Bütün bunlar dönüşümün kapsamlı, katmanlı yapısına işaret eder. Son olarak bir anekdot da paylaşayım. Kafka anlatıldığına göre editörü tarafından kitabın kapağına böcek resmi koyulacağını öğrendiğinde feveran eder. 25 Ekim 1915 tarihli mektubunda bu haşeratın kendisi resmedilemez diye yazar. Onun yerine aralık bir kapıdan sadece karanlığın göründüğü bir resim önerir. Nitekim böceğin görünmediği bir resim hazırlanır ve ilk baskının kapağında Ottomar Starke'nin bu siyah beyaz çizimi yer alır. Bu açıdan Türkçe çevirilerinin kapağında böcek resimleri görmek benim tuhafıma gidiyor. Zira en azından bu konuda yazara sadık kalınabilir. Öyle ya, kitap onun kitabı, üstünde onun adı yazıyor. Dolayısıyla Kafka'nın kitabı biraz Kafkaesk bir durum doğurmuşa benziyor. George Steiner, Kafkaesk teriminin yüzlerce farklı dile girdiğinden bahseder. Kafka bir sıfat oldu der. Yüzden fazla dilde Kafkaesk sanı çağımızın ana imgeleriyle insanlık dışılık ve saçmalık sabitleriyle birlikte anılıyor der. Gerçekten de bu terim kabus gibi bir dünya, baskıcı atmosfer, bürokratik tasallut anlamlarıyla ansiklopedilere girmiştir. Fakat işin sadece baskıcı kısmının vurgulanması Kafka'yı anlamak için yeterli değildir. Kafkaesk benim nazarımda boğucu gülünçlük, öldürücü abeslik demektir. Bu dünya yaşamamıza izin vermez ama bizi sadece şiddetiyle de öldürmez. Gülünçlüğüyle, abesliğiyle de öldürür. Bizi baskısıyla boğar, boğar ama ölümümüz bu ne saçmalık diye bağırarak olur. Bu dünya öldürmez, süründürür. Bizi canımı al diye isyan ettirir. Kafka bu öldürücü abesliği, boğucu gülünçlüğü gözler önüne serdiği için Kafka'dır. Kafkaesk, modern insanın durumundaki bu çağdaş gerçekliği yakaladığı için eni konu gerçekçidir. Tam da bu nedenle Kafka günümüzün ayrıntılarında yarının cehennemini keşfeder diyor Ernst Fischer. Onun gerçekçiliğine yapılmış en güzel övgüdür bu. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere.